28. ayrım. Sayfa 151. Yıkım ve kaçış. Şubat 1917. Frederick Moskova'daki en büyük yatırımını yapmak için bundan daha kötü bir zaman seçemezdi. Kantakuzin Speranski'den binaları satın aldıktan tam bir hafta sonra Petrograd'da 1917 devrimi baş gösterdi. Kent dışındaki fabrika bölgelerinde aylardır ekmek ve yakacak kıtlığını protesto etmekte olan grevci yüz binlerce işçi, Julian takvimine göre 23 Şubat'ta, batıda 8 Mart, kırgınlıklarını doğrudan yetkililere göstermek üzere kent merkezine akmaya başladı. Hala cephede olan Çar, başkentte garnizon komutanına göstericileri dağıtması için emir verdiyse de askerler iktidardan öyle soğumuşlardı ki halka ateş açmayı kabul etmediler. Çok geçmeden askerler, daha da bazı devlet görevlileri göstericilerle yakınlaşmaya ve onlara katılmaya başladılar. Baltık donanmasının denizcileri de isyan bayrağını açtılar. İsyancılar kentin bazı bölgelerinin denetimini de ele geçirmeye ve hükümet binalarına saldırmaya başladılar. 11 Mart'ta isyan Moskova'ya ve diğer kentlere de sıçradığından Nikola değişim için onu sıkıştırmakta olan Duma'ya parlamentoyu feshetme emrini verdi. Çoğu parlamento üyesi buna karşı çıktı ve ertesi gün çoğunlukla liberal ve ilerici üyelerden oluşan geçici hükümetin kurulduğunu ilan ettiler. Daha radikal olanlar ikinci bir iktidar odağını, Petrograd işçi ve asker vekilleri Sovyeti'ni oluşturdular. Çar isteksizce Petrograd'a dönmeye kalkıştı ama imparatorluğun her iki başkentinin de isyancıların elinde olduğunu ve komutanlarının onu desteklemediğini öğrendikten sonra 2-15 Mart'ta hem kendi hem de oğlu Alexei adına tahttan çekilerek yerini kardeşi Grand Duke Mihail'e bıraktı. Bir sonraki gün ise Grand Duke yerini geçici hükümete bıraktı. 300 yıllık Rus İmparatorluğu tarihçi Ryazanovski'nin ifadesiyle neredeyse hiç inlemeden öldü. Monarşinin yıkıldığı haberi ülkenin her yerinde sevinçle karşılandı. Monarşinin simgesi olan iki başlı kartal heykel ve betimlemeleri her yerde yıkılıp yok edildi. Moskova'da Kızıl Meydan yakınındaki Duma binasının önünde isyancı kalabalıkla askerler arasında yaşanan gergin birkaç çatışmadan sonra askerler ayaklanmacılara katılarak süngülerine kırmızı kurdele bağladılar. Yığınlar Petrograd'daki devrimi destekleyen kırmızı pankartlarla ve Marsellesi'yi söyleyerek sokaklara ve kent merkezindeki meydanlara aktı. 25 Mart günü birkaç yüz bin kişiden oluşan büyük bir özgürlük geçidi Moskova'nın tam göbeğinde dolandı. Buna tanık olan bir Amerikalı, geçit alayının üzerinden geçit törenini izlemek için toplanmış kalabalığın neşeli havasından, gönülde polisin olmayışından ve sosyal sınıfların birbiriyle kolayca kaynaşmasından çok etkilenmişti. Günün geçici doğasının bir işareti olarak geçit alayı eskisiyle yeniyi harmanlamıştı. Halkın ülkesi ve iradesi gibi devrimci sloganların yazılı olduğu pankartlar Kızıl Meydan girişindeki İberyalı Meryem Ana şapelindeki duaya karışmıştı. Geçit alayının bir kısmına karnaval havası hakimdi ve kalabalıklar geçit törenine devrimci pankartlarla kaplanmış bir deve ve fil ile birlikte katılmış olan bir sirk ekibine bakıp eğleniyorlardı. Sirk ekibinin ardı sıra üzerinde eski düzen yazılı siyah bir tabutun bulunduğu bir at arabası geliyordu. Tabutun üzerinde yüzünü ekşitmiş bir cüce oturuyordu. Üstünde Protopopov yazılı bir işaret vardı. Protopopov yeni rejimin gözaltına aldığı imparatorluğun yerden yere vurulan sonuncu İçişleri Bakanı'ydı. Ancak 1917 ilkbaharında olup biten her şey neşe dolu ve barışçıl değildi. Frederick gibi mal mülk sahibi insanlar esenliklerinin ve geçim kaynaklarının devrim tarafından tehlikeye atıldığını görmekte gecikmediler. Moskova'daki emniyet güçleri daha Nikola tahttan çekilmeden isyancılar tarafından silahsızlandırılmış ve dağıtılmıştı. Geçici hükümet ilk icraatlarından biri olarak kapsamlı vatandaşlık haklarını ilan ettiğinde teröristler de dahil tüm siyasi tutuklulara genel af çıkarmıştı. Moskova'da 2000 kadar hırsız ve katil hapishanelerden salınmıştı. Kentte bir suç dalgası başladı. Sokaklar soyguncuların eline geçti ve ev ve iş yerlerine saldırıldı. Esasen gönüllü öğrencilerden oluşan yeni kent milisleri etkisiz kaldılar. Hane sahipleri karşılıklı olarak birbirlerini korumak için bizzat örgütlenmeye mecbur oldular. Bunların hepsi yakında doğacak daha büyük bir anarşi ortamının ilk habercisiydi. Bütün ülke açısından uğursuz sonuçlar doğuracak ilk kararlardan bir diğeri de başkentteki ikinci iktidar odağı olan Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti tarafından çıkarılan bir numaralı emirdi. Bu Sovyet yani kurul geçici hükümetin askeri meselelerle ilişkili her emrini geri alma hakkına sahip olduğunu ilan etti. Ayrıca bir şirket kadar küçük oluşumlara varıncaya dek her birim herhangi bir durumda nasıl davranacağına karar verecek bir askerler komitesi oluşturacaktı. Bu demokratik emirle birlikte imparatorluk ordusunun hiyerarşik emir yapısı planlandığı gibi ortadan kalkmış oldu. Ancak bu aynı zamanda ordu için matem çanını çaldı. 1917 başlarında ordu büyük ölçüde zayıf düşmüş olsa da Rusya'da fırtına gibi esmek üzere güç toplamaya başlayan yıkıcı toplumsal güçlere karşı durabilecek tek örgütlenmeydi hala. Bu döneme gelindiğinde savaşın ilk evresinde yükselen vatanseverlik dalgası çoktan unutulmuştu. Askerler barış istiyordu ve ordudan toplu firarların sayısı artıyordu. Üstlerine karşı ayaklanan bazı birimler onları dövdüler, hatta öldürdüler. Bir kısmı da cephanenin karşı tarafındaki Almanlar ve Avusturya Macaristanlılar ile yakınlaşmaya başladı. Ne var ki geçici hükümet cephedeki gerçekliğe gözlerini yumdu ve İtilaf devletlerine sadakat borcu olduğunu düşünerek kesin zafer amacıyla bir taarruzda daha bulunmak için orduyu kızıştırmaya çalışmaktan geri durmadı. Etkisiz bir yönetim ile büyük ölçüde köylü kesimden ve alt sınıflardan devşirilmiş asker kitlesi arasındaki bu tehlikeli boşluk ülke genelinde de söz konusuydu. Köylülerin savaştan hiçbir çıkarları yoktu ve toprak reformu yapılmasını istiyorlardı. İşçiler daha iyi bir ücret, daha kısa bir çalışma süresi ve fabrikaları üzerinde denetim hakkına sahip olmak istiyorlardı. Kentliler gıda, yakacak ve tüketim malları kıtlığının sona ermesini istiyorlardı. Önce ABD, sonra diğer İtilaf devletleri Rusya'nın savaş seferberliğini destekleyen umut verici bir harekette bulunarak geçici hükümeti kurulduktan sonraki birkaç gün içinde tanıdılar. Ancak yeni rejim kendi halkının desteğini kazanmayı başaramadı ve bu başarısızlık onun sonu olacaktı. Moskova'daki tiyatro yaşamı ülkenin yeni siyasi gerçeğine çabucak uyum sağlamaya başladıysa da ilk değişikliklerin çoğu yüzeyseldi ve çoğu etkinlik eskisi gibi devam ederken oluk oluk para aktı. Kentin genel valisinin yerine geçen yeni komiseri eski imparatorluk tiyatrolarının adını Moskova Devlet Tiyatroları olarak değiştirdi. Mihail Glinka'nın aşırı vatansever 19. yüzyıl operası Çara Göre Bir Yaşam Bolşoy Tiyatrosu'nun repertuarından çıkarıldı. Buna karşılık imparatorluk dönemindeki sansürcülüğün ortadan kalkması ve Ortodoks Kilisesi'nin kamusal yaşam üzerindeki etkisinde belirgin bir azalmayla birlikte ahlaka aykırı ve kural tanımaz oyunlar çokça sahnelenmeye başlandı. Rasputin'in Güzel Günleri, Grişka'nın Haremi ve Romazov ve Ortakları şirketinin çöküşü başlıklı oyunların da içinde yer aldığı, halk tarafından çok beğenilen bir tür, Rasputin'i ve kraliyet ailesinin ilişkilerini alay alıyordu. Yerleşik değerlerin böylesine hiçe sayılmasına ve kışkırtıcı bir devrimci söyleminin her yerde yankılanmasına karşın, Çarlık dönemine ait birçok saygın kurum, 1917'de atalet içinde işlev görmeyi sürdürdü. Frederick'in bu kurumların en eskilerinden birine katılmak için bu zamanı seçmiş olması dikkat çekicidir. 10-23 Haziran 1917'de resmen Moskova'nın birinci lonca üyesi oldu ve adı usulünce Gostinnaya Sloboda kaydına geçirildi. Moskova'da geçmişi Orta Çağ'a dayanan bir yer adı olan Gostinnaya Sloboda artık yalnızca belirli bir esnaf birliğine atfen kullanılıyordu. Frederick başvurusuna daha yeni 15 yaşına basmış olan en büyük çocuğu Olga'yı da dahil etmişti. Frederick'e verilen ünvan 18. yüzyıl başlarında oluşturulmuştu ve ilk başlarda bu ünvanı taşıyan kişiye askerlik hizmetinden, bedeni ceza ve kafa vergisinden muafiyet gibi bazı önemli ayrıcalıklar tanıyordu. Aynı zamanda onurlandırıcı bir ünvandı ve sahibine itibar kazandırıyordu. Bununla birlikte 20. yüzyıl başlarına gelindiğinde bu ünvan zamanın gerisinde kalmıştı ama sağladığı yararlar hala cazipti. Birinci lonca esnafları ilkesel olarak çarın mahiyetine katılmaya ve kılıç kuşanmak da dahil resmi bir üniforma giymeye hak kazanıyorlardı. Frederick'in loncaya kaydolduğu zamana gelindiğinde bu ayrıcalığın tabii ki hiçbir değeri kalmamıştı. Nikola eski saraylarından birinde ev hapsine alınmıştı. Yine de Frederick açısından bu mesleğinde zirveye çıkmış olduğunun ve bu konumunun Rus meslektaşlarınca tanındığının bir işaretiydi. Olga'nın da dahil edilmiş olması onun ve belki diğer çocuklarının büyüdüklerinde kendi kurmuş olduğu işleri sürdüreceklerinin beklentisinde olduğunu gösteriyor. Ancak Frederick'in zamanlaması yine de bundan kötü olamazdı. Birinci lonca esnafı olarak aslında varlıklı bir burjuva kapitalisti olduğunu gururla doğrulamış oluyordu. Bu sınıf eski Rusya'da itibar görüyordu ama çok geçmeden devrimci fırtınanın şiddetlenmesiyle birlikte lanetli olacaktı. Frederick pek yakında şunu anlayacaktı. Tarihin akışına kapılmakla kalmamış, tarihin güçleri onun aleyhine de dönmeye başlamıştı. 1917 yılının ikinci yarısında feci tarihi olaylar üst üste geldi. Çarlık rejiminin yıkılmasından birkaç hafta sonra Almanlar Radikal Bolşevik Komünist Partisi'nin inatçı ve vicdansız lideri Vladimir Lenin'i sürgünde olduğu İsviçre'den Petrograd'a göndererek Rusya'ya hakim olan devrimci ateşi körüklemeye karar verdiler. Bunu izleyen aylarda Lenin ve yandaşları giderek gözden düşen zayıf ve geçici hükümeti düşürmek için ellerinden geleni yaptılar. Rusya'nın derhal savaştan çekilmesi, fabrikaların işçilerin denetimine geçmesi, büyük mülklere el konulması ve toprakların köylere dağıtılması için çağrıda bulundular. Bu hedeflerin hepsi Rus kitlelere giderek daha cazip gelmeye başladıysa da geçici hükümetin Bolşevikleri desteklemesi söz konusu değildi. Temmuz'da Savaş Bakanı Alexander Kerensky'nin Galicia'da Almanya'ya karşı yeni bir saldırıda bulunma girişimi bir ayaklanmaya ve Rus ordusunun arta kalanının yıkılmasına yol açtı. Ağustos sonunda itibarını yitirmiş olan geçici hükümet sağdan, bir darbe komplosuna karışmış olan ordu başkomutanı General Lavrov Kornikov tarafından saldırıya uğradı. Karşı devrim hayaleti radikal tarafları ve kentteki işçi sınıfını geçici hükümete destek için bir araya getirdi. Bunun sonucunda darbe girişimi bertaraf edildi. Bununla birlikte bu olaydan tek kazançlı çıkan Bolşeviklerdi ve 1917 yılının Eylül sonlarında başkentteki en güçlü askeri grup haline geldiler.